Ayrım 23.
Varoluş ve TKY, toplam kalite yönetimi anlayışı. Kişilerin ve kuruluşların gelişimine katkıda bulunacak pek çok yaklaşım var. Ancak bunlardan bir tanesi, çağa uygun etkileyici görünüşüyle son yıllarda dikkat çekici bir hal aldı. Bu yaklaşımın adı TKY, toplam kalite yönetimi. TKY bir yönetim anlayışının adı. Bu yönetim anlayışında müşteri memnuniyeti ön planda tutulur. Üretim, hizmet, yönetim ve iletişim süreçlerinin sürekli olarak geliştirilmesine çalışılır ve üretim kalitesinin sorumluluğunu tüm çalışanlar üstlenirler. TKY'nin tanımı ve niteliği için not A'ya bakılabilir. Burada TKY ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler vermek istemiyorum. Yalnızca gelişmeyi kolaylaştırıcı bir yaşam tarzı olan TKY ile varoluş düzeyi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek ve kişilerin sahip oldukları varoluş düzeyinin TKY anlayışını nasıl etkileyebileceğini tartışmak istiyorum. TKY'nin tarihçesi içinde PUKO döngüsünün önemli yeri var. Planla, uygula, kontrol et, önlem al anlamına gelen PUKO döngüsü şekil 1'de görülüyor. Planla yönetim, uygula işçi, kontrol et denetçi, önlem al yönetim. TKY'de PUKO döngüsü. PUKO döngüsü hatasız üretimi, hizmeti ve sürekli gelişmeyi hedefler. Şekil 1'de görülen PUKO döngüsü de zamanla geliştirilmiş, örneğin uygulama basamağının içine tekrar ikinci bir PUKO daha yerleştirilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki PUKO döngüsünün ev sahibi ve hamile olan Japonlar, Deming'in TKY anlayışı Japonya'da filizlenmiştir. Kendilerine yeni ufuklar açan, Deming'den önce de Japonların ufukları vardı. Bu yaklaşımla gurur duyuyorlar. Japonlar PUKO döngüsünü dünyada en iyi kendilerinin uyguladıklarını, bu yaklaşımın başkalarının elinde deforme olduğunu, örneğin Amerika'da ve Avrupa'da PUKO döngüsünün şekil 2'de görülen hale geldiğini ileri sürüyorlar. Planla, uygula, kontrol et, önlem al, işten at. Japonların iddiasına göre Batı ülkelerinde PUKO döngüsünün uygulanışı. Masaaki Imai'nin Kaizen adlı kitabında Japonlara ait şaka sayılabilecek bu iddiayı okuduktan sonra ülkemizde PUKO döngüsünün uygulanışıyla ilgili olarak ne söyleyebiliriz diye düşündüm. Bu soruya iki ayrı cevabım oldu. PUKO döngüsünü şekil 1'de görüldüğü şekilde Japonya'daki gibi uygulayan kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlarımız ülke içinde ve dışında yüzlerce rakibi geride bırakıp kalite ödülleri alıyorlar. Bir de sözüm meslekten dışarı PUKO döngüsünü şekil 3'te görüldüğü gibi uygulayan kuruluşlarımız var. Plansız başla, uygula, hayret et, esef et, kimseyi işten atma, sen de istifa etme. Kimi kuruluşlarımızda PUKO döngüsünün uygulanışı. Şekil 3'te anlatılmak istenen şu, kimi kuruluşlarımızda ciddi bir plan yapılmadan hatta tamamen plansız işe başlanır, plansız uygulamalar yapılır. Örneğin bir sokağı yılda 3 defa kazarız, planlayıp bütün boruları bir seferde geçiremeyiz. İşler kötü gidince hayret edilir. Örneğin, hayret bir şey ya, niye böyle oldu denilir. Daha sonra esef edilir. Keşke böyle plansız programsız işe atılmasaydık denilir. Ancak bütün bunları söyleyenler işin sorumluluğunu üzerlerine almazlar. Kimseyi işten atmazlar. Kendileri de istifa etmezler. Bir şey yokmuş gibi davranırlar. Yeni bir günde yeni bir konuda işlere yine plansız başlarlar. Şaka bir yana şekil 1'de görülen PUKO döngüsü varoluş düzeyi yüksek kişilerce gerçekleştirilir ve aynı zamanda uygulayanların varoluş düzeylerini, varoluş kalitelerini yükseltir. Şekil 2'de ve şekil 3'te görülen tür deforme olmuş döngüleri üreten kişilerin ise varoluş düzeylerinin düşük olduğunu, en azından irade sergilemekte güçlük çektiklerini düşünebiliriz. Hatırlanacağı üzere irade seçmek ve yapılan seçimleri eyleme dönüştürmekti. İş ortamlarında olsun, günlük yaşamda olsun, plansız davranmak ve bu durumdan rahatsızlık duya duya tekrar plansız davranmak irade eksikliği anlamına gelebilir. Yine hatırlanacağı üzere geçmişe esef etmek, anı yaşayamamanın bir belirtisi olup varoluş kalitesi düşük bir davranış şeklidir. Pratikte gözlensin veya gözlenmesin, şekil 3'te kalitesi düşük söz konusu davranış şekli sergileniyor. Şekil 2'deki varoluş sorunu ise bir sonraki bölümde tartışacağımız uzlaşma eksikliğidir. Sonuç olarak TKY anlayışının ve onun bir parçası olan PUKO döngüsünün kişilerin gelişimlerine katkıda bulunabileceğini ve dolayısıyla da varoluş düzeylerini yükselteceğini belirtmek istiyorum. Bu iş yerinde TKY uygulanır. TKY anlayışı bir kurumda yalnızca yöneticilerin benimsediği bir yönetim tarzı olmamalı. Tüm çalışanlar tarafından bilinen ve benimsenen bir yaşam felsefesi, adeta kurumun teneffüs edilen havası olmalıdır. Aksi halde ya komik ya da acıklı tablolar ortaya çıkar. Bu konuda Sayın Ömer Uzun'dan dinlediğim bir anıyı nakletmek istiyorum. İstanbul'da bir iş yerinin kapısında, "Bu iş yerinde TKY uygulanır" yazıyormuş. Uzun bu ifadeyi gerçekçi bulmamış. Asgari ücret tablolarını hatırlatan bu tablo, o iş yerinde gerçekten TKY'nin uygulanıp uygulanmadığı konusunda kafasında soru işareti uyandırmış. İçeriye girip iki mavi yakalıya TKY'nin anlamını sormuş. Bilememişler. TKY'nin ne olduğu sorusuna üçüncü bir mavi ise, "Beyim, o tabelada herhalde bu iş yerinde toplu katliam yöntemi uygulanır" demek istiyordur cevabını vermiş. TKY'nin her yerde, her zaman kucaklaşmaya giden yolda bir toplu var olma, gelişme ve uzlaşma yöntemi olmasını diliyorum. TKY anlayışının özel yaşama taşınması. TKY anlayışı yalnızca iş yerlerinin sınırları içinde kalmamalı, kişilerin özel yaşamlarına da girmeli. Bir yaşam tarzı haline gelmelidir. TKY anlayışını bir yaşam tarzı haline getiren kişiler, kendilerini geliştirmekte ve varoluş düzeylerini yükseltmekte başarılı olabilirler. Çalışanların TKY anlayışını özel yaşamlarına taşımaları, bu yaklaşımı derinden benimsemelerine ve iş yaşamlarında daha etkili kullanmalarına da yol açabilir. TKY anlayışının bir yaşam tarzı haline getirilebilmesi için, TKY'nin temel ilkelerinin özel yaşamda da bilinçli olarak kullanılması gereklidir. İş ortamlarında kullanılan TKY anlayışının özel yaşama, bilinçli olarak nasıl taşınabileceği konusunda birkaç örnek vermek istiyorum. Klasik yönetim anlayışında kaliteden yalnızca yöneticiler ve kalite kontrol uzmanları sorumluydu. Oysa TKY'nin geçerli olduğu iş ortamlarında kaliteden en üst düzeydeki yöneticilerden en alt düzeydeki elemanlara kadar herkes sorumludur. TKY'nin bu temel ilkesini benimseyen bir kişi özel yaşamda da bir takım sorumluluklarını başkalarının üzerine yıkmaz. Kendisini çevresindeki yaşamın kalitesinden sorumlu hisseder. Yerlere çöp atmaz, köpeğinin kakasını kaldırımda bırakıp yürümez, bulunduğu tüm ortamların temizliğinden ve esenliğinden kendisini bir ölçüde sorumlu hisseder. TKY anlayışını özel yaşama taşımaya evimizden başlayabiliriz. Çocuklarımıza evdeki yaşam kalitesinden sorumlu olmayı öğretmek mümkündür. Evin düzenini sürekli annelerden bekleyen çocuklar yetiştirmek yerine, düzenden kendisini de sorumlu hisseden çocuklar yetiştirebiliriz. Yemekleri beğenmeyen, hep aynı yemekleri yapıyor diye annesini eleştiren gençler yerine, yeni yemekler yapmayı öğrenen ve böylece sofranın kalitesine katkıda bulunan gençler yetiştirebiliriz. Kısacası evdeki yaşam kalitesinden sorumlu olmayı cinsiyetimiz ve yaşımız ne olursa olsun öğrenebiliriz ve birbirimize öğretebiliriz. Sorumluluğu ötekine atmamak yeteri kadar üstlenmek konusunda sorumluluk adlı bölüme bakabilirsiniz. İş yerlerinde TKY'yi uygularken hedeflenen bir başka şey, üretim sürecinin hatasız üretim yapmaya elverişli hale getirilmesi ve sürekli geliştirilmesidir. Klasik yönetim anlayışında üretim sürecinin sonunda kalite kontrolleri yapılır ve hatalı ürünler ayıklanırdı. TKY'de ise üretim süreci içinde Puköy döngüsü uygulanarak öyle düzenlemeler yapılır ki sistem sürekli gelişir ve hatalı ürün ortaya çıkmaz. Bu anlayışı da özel yaşama taşıyabiliriz. Şöyle. Öncelikle yaşam içinde sürekli gelişmenin önemini kavrayıp kendimizi çeşitli açılardan belki yavaş yavaş ama sürekli geliştirmeye çalışabiliriz. Bunun yanı sıra sorunlar ortaya çıktıktan sonra önlem almak yerine sorunları ortaya çıkarmayacak yaşam biçimlerine yönelebiliriz. Örneğin dişimiz ağrıdığı zaman diş hekimine gitmek yerine dişimiz ağrımadan önce yeterli diş bakımı yapabiliriz. Dişiniz çürüdükten sonra diş hekimi dişinizi çekerse bu durum klasik yönetimde hatalı ürünün son aşamada ayıklanmasına benzer. Çoğunlukla özel yaşamımızda özellikle evliliklerde sorunlar ortaya çıktıktan sonra oturup konuşuruz. Oysa sorunlar ortaya çıkmadan önceki dönemlerde ilişkilerimiz üzerinde oturup konuşmak bir tür aile toplantıları yapmak mümkündür. Söz konusu toplantılar belirli aralarla örneğin haftada ya da ayda bir düzenlenebilir. Eşler arasında ya da tüm aile üyelerinin katılımıyla yapılacak bu toplantılarda Küçük sorunlar başlangıç halindeyken büyümeden sakin bir iletişim ortamında ele alınabilir. Eğer hiçbir sorun yoksa sorun olmadığı, ilişkinin iyi gittiği dile getirilir. Günlük yaşamımızda genelde sorunlar ortaya çıktıktan sonra ayaküstü elektrikli iletişim ortamlarında bu sorunları çözmeye çalışırız. Daha doğrusu kavga ederiz. Oysa sakin bir ortamda aile toplantısı yaparak ortaya çıkması muhtemel bir takım sorunları konuşmak, aile üzerinde adeta bir iletişim aşısı etkisi yapabilir. Sorunların büyüyüp bir çatışmaya dönüşmesini engelleyebilir. Ailede belirgin bir sorun yoksa sorun olmadığını ifade etmek bile yararlıdır. En azından aile bağlarını güçlendirir. Ailelerdeki ilişki toplantılarının benzerleri iş yerlerinde de yapılabilir. Bir arada çalışan insanlar belirli aralarla küçük gruplar halinde toplanarak iş toplantıları dışında ilişki iletişim toplantıları düzenleyebilirler. Bu toplantılarda iş konuşulmaz. Üyeler arasındaki iletişim sorunları ele alınır. Eğer sorun yoksa sorun olmadığı dile getirilir. Ailelerde ve iş yerlerinde yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimi. Yaratıcılık ya hep ya hiç meselesi değildir. Her insan belli düzeyde yaratıcılık sergileyebilir. Yaratıcılık eğitimle geliştirilebilir. İnsanların spontanlıklarını bastırmadığımız, onları spontan olmaya yüreklendirdiğimiz zaman içlerindeki yaratıcı cevheri açığa çıkarabilirler. Yaratıcılık eğitimindeki ilk adım spontanlığı bastırmamaktır. İkinci adım ise sistematik yaratıcılık eğitimidir. Yaratıcılığını sistematik olarak geliştirmek istediğimiz kişiye, yaptığı bir işi başka şekillerde de yapabileceğini, belirli düşünme biçimlerinin alternatiflerinin üretilebileceğini göstermeliyiz, keşfettirmeliyiz. Yaratıcılık eğitimi vermede ideal çizgi, bu eğitimin evde başlayıp okulda sürmesi ve iş ortamlarına kadar uzanmasıdır. Ancak bu ideal çizgiyi her zaman yakalamak mümkün olmuyor. Evde ve okulda spontanlıkları bastırılmış, yaratıcılıkları körletilmiş kimi kişilerden ilk kez iş ortamlarında yaratıcı olmaları isteniyor. Bence bu durumu olumsuz nitelememek gerekir. İş yerlerinde yaratıcılıklarını geliştiren kişilerin bu becerilerini özel yaşamlarına taşımaları mümkündür. TKY çalışmaları kapsamında çalışanlara hem yaratıcılık eğitimi verilir, hem de işle ilgili yaratıcılıkları ödüllendirilir. Bu durumda iş ortamı yaratıcılığın gelişmesi için çok elverişli hale gelmiş olur. Klasik yönetim mantığında kurumdaki yöneticilerin akıllarını, yaratıcılıklarını, diğer çalışanların ise bedensel güçlerini kullanmaları beklenirdi. Eğer bir yenilik yapılacaksa bu yeniliği yöneticiler yapardı. Oysa TKY anlayışında yalnızca yöneticilerin değil, kurumdaki tüm çalışanların, işçilerin, eğer söz konusu kurum bir okulsa, öğretmenlerin, öğrencilerin ve tüm görevlilerin akıllarından, yaratıcılıklarından yararlanılır. TKY mantığında çalışanların %100'ünün yaratıcılıklarını kullanmaları beklenir. Herhangi bir çalışan, örneğin bir işçi, işin kalitesini artıracak, daha hızlı yapılmasını sağlayacak bir öneride bulunursa, işlevsel bir yenilik önerirse, bu öneri dikkate alınır, çalışan da ödüllendirilir. Ailede yaratıcılığın geliştirilmesi. Ailede yaratıcılığı geliştirebilecek bir dizi öneri sunmak istiyorum. 1. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren, başka nasıl olabilir, bunu başka nasıl yapabilirim sorusunu sormaya alıştırılmalıdır. Çocuklara okunan masallar dramatize edilebilir. Masal kahramanının rolüne giren çocuk, kahramanın kitapta bulunan sözlerinden farklı sözler üretip söylemeye teşvik edilebilir. Ancak bu eğitsel tavır, oyun sınırları içinde kalmalı, çocuğu zorlamaya dönüşmemelidir. 2. Ailede katı hiyerarşi olmamalı, çocukların spontanlıkları bastırılmamalı, demokratik aile ortamı yaratılmalı, aile toplantılarıyla bu ortam canlı tutulmalı. 3. Anne ve baba spontan ve yaratıcı olmak ve empatik iletişimde bulunmak konusunda birbirlerine ve çocuklarına örnek olmalılar. Çocukların yaratıcılıkları zaman zaman övülmeli. 4. Aile içinde yaratıcı düşünceler eyleme, keyifli yaşantılara dönüştürülmelidir. Örneğin anne ve veya baba ile küçük çocuklar sırt çantalarını alarak salonda dağ gezmesine çıkabilirler. Üzerine büyük bir örtü örtülen masa çadır olur. Dağ havası muhtemelen çocukların iştahlarını açacaktır. Salondaki masanın üzerinde yemek yemeyen çocukların aynı masanın altında hayali bir yağmurdan kaçınarak iştahla yemek yedikleri görülmüştür. Bizim evde de görülmüştür. 5. Evlilikler zamanla monoton bir ortaklığa dönüşebilir. Bunu önlemek için eşler yeni, yaratıcı etkinlikler düşünebilirler. Örneğin akşam yemeklerinde birlikte olamayan çiftler bir öğlen vakti parkta buluşup sandviç yiyebilirler. İş yerlerinde yaratıcılığın geliştirilmesi. İş yerlerinde yaratıcılığı geliştirmek için öneriler. 1. Katı hiyerarşiyi kaldırmak için örgütte yapı ve anlayış değişikliğine gidilmeli. Çalışanların temel ihtiyaçları Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sırayla giderilmeli. 2. Örgütteki üyelere sistematik biçimde spontanlık, yaratıcılık eğitimi verilmeli. 3. Üyelere belirli miktarda, optimum düzeyde veri sağlanmalı. Elde az veri varsa yaratıcı olunamaz. Ancak kişilerin aşırı düzeydeki bir veri bombardımanı altında da yaratıcı olamayacaklarını düşünüyorum. 4. Örgütte yaratıcı kişiler model katalizör olarak kullanılmalı. Yaratıcılık ödüllendirilmeli. Örgütte ve ailede birlikte gelişmenin gereği. Bir örgütteki veya ailedeki bireyler herhangi bir konuda, örneğin yönetim veya iletişim becerisi konusunda farklı hızlarla geliştiklerinde, farklı varoluş düzeylerine sahip olduklarında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin iletişim becerisi gelişmiş bir memur, söz konusu becerisi yeterince gelişmemiş bir amirle etkileşimde bulunurken sıkıntıya düşebilir. Böyle bir durumda muhtemelen amir de sıkıntı yaşayacaktır. Bu tür sorunları aşmada en kestirme yol, örgütte çalışanların bir takım eğitimleri birlikte almaları, birlikte değişip birlikte gelişmeleridir. Bence örgüt için geçerli olan birlikte değişim ilkesi aile içinde geçerli olmalı. Şüphesiz ki aile bireylerinin her konuda aynı beceri düzeyinde olmalarını beklemiyoruz. Ancak aile üyelerinin varoluş düzeyleri arasında aşağı yukarı bir yakınlık bulunmasında yarar vardır. Ailedeki bazı bireyler varoluş düzeylerini iletişim becerilerini alabildiğine geliştirirken, diğerlerinin aynı hızda gelişim göstermemeleri sıkıntılara neden olabilir. Bu düşünceden hareketle ana baba okullarına iletişimle ilgili konferanslara eşlerin birlikte gitmeleri önerilir. Eşler bu konuda birbirlerini teşvik etmelidirler. İletişimle ilgili konferanslara daha çok hanımların gittiklerini, beylerin daha az rağbet ettiklerini gözlüyorum. Bu durumdaki hanımlara tavsiyem, eşlerini değiştirmek konusunda telaşlı ve öfkeli olmamaları, eşlerine kendi davranışlarıyla model oluşturmalarıdır. İletişim kurma becerisi gelişmiş bir kadını çevresindeki diğer insanların, bu arada eşinin de örnek model alması ihtimali yüksektir. Eşler zaten bilinçli olmadan birbirlerini bir ölçüde model alırlar. Örneğin uzun süredir evli bir çiftin bazı mimiklerinin birbirine benzediğini görürsünüz. Birlikte var olanların varoluş düzeylerini birbirlerine benzetmeleri kaçınılmaz olsa gerek. Önemli olan bu benzemenin yaşam kalitesini artıracak, birbirimizle ve dünyayla kucaklaşmaya ve uyumlaşmaya katkı sağlayacak yönde olmasıdır. Not A. TKY, Toplam Kalite Yönetimi. Deming tarafından Amerika'da ortaya atılmış, yeterince ilgi görmemiş. Ancak TKY ile tanışan Japonlar, bu yeni yönetim anlayışını kısa sürede benimsemişler ve uygulamaya koymuşlardır. Sürekli gelişme anlamına gelen Kaizen kelimesiyle tanınan Japon mucizesinde TKY'nin önemli yeri vardır. Öncüleri arasında Deming, Yuran ve Crosby'nin bulunduğu TKY'yi 4 temel özelliğini belirterek tanımlamak mümkündür. Bu özellikler A. Müşteri memnuniyeti, B. Hatasız üretimi, hizmeti ve sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi, C. İş yerinde biz bilincine ulaşmak ve tüm çalışanların genel müdürden kapıcıya kadar kaliteden sorumlu olması, D. Ekonomik etkinlik. TKY başlangıçta yalnızca üretimi geliştirmekte kullanılan bir yaklaşımken, giderek hizmet sektöründe de örneğin okullarda kullanılmaya başlandı. Bugün TKY'yi benimseyenler için TKY yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir yaşam biçimi, yaşam felsefesi haline gelmiştir. Müşteri veli nimettir anlayışının çağdaş görünümü sayılabilecek TKY anlayışı, ülkemizi ve kültürümüzü, özellikle özel sektörün yönetim anlayışını giderek artan biçimde etkilemektedir. Ülkemizde TKY ile ilgili çok sayıda yayın var. Özellikle Kalder'in ve Milli Produktivite Merkezi'nin yayın alanına önemli katkıları var. TKY'yi benimseyen kuruluşlarımız uluslararası yarışmalarda binlerce kuruluşu geride bırakarak kalite ödülleri alıyorlar. Özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarında da bu konuda ciddi adımlar atılıyor. 16. Uzlaşmak. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Farklı ortamlarda farklı kişilerle çalıştığınız zaman çözüme ulaşmak için neler yaparsınız? 2. Uluslar arasında müzakereden sıklıkla söz edilir. Peki aile içinde müzakere olur mu? 3. İnsanıyla, kültürleriyle, doğal kaynaklarıyla dünyanın yarına kalabilmesi için ne tür bir müzakere, ne tür bir uzlaşma gereklidir? Uzlaşmak, gelişmek, var olmak. Uzlaşma tanımı ve uzlaşma alanları. Uzlaşmayı kısaca şöyle tanımlamak istiyorum. Uzlaşma, insanın kendi içindeki ve çevresiyle kendi arasındaki sorunları, çatışmaları, kendisinin ve ilgili diğer kişilerin, şeylerin çıkarlarını gözeterek çözmesi demektir. Bir insanın kendi kendine veya bir uzmanın yardımıyla bir takım ruhsal sorunlarını çözmesi veya komşusuyla anlaşıp mahkemeye gitmekten vazgeçmesi uzlaşmaya birer örnektir. Bir ağacı kesip yerine ev yapmak yerine, ağacı salonun ortasında bırakıp dallarını çatıdan çıkarmak uzlaşmaya bir başka örnektir. Uzlaşma 3 ana alanda ortaya çıkabilir. Bu 3 alanı dikkate alarak uzlaşmayı daha ayrıntılı tanımlamaya çalışalım. 1. Kişinin kendisiyle uzlaşması. Kişinin geçmişte yaşadığı olayları yeniden yorumlaması, anlamlandırması, bitmemiş işlerini bitirmesi, ukdelerini gidermesi, ruhsal sorunlarını çözmesi demektir. Yine kişinin ihtiyaçlarını fark etmesi, bu ihtiyaçları ve potansiyelini ve aynı zamanda çevrenin ihtiyaçlarını ve potansiyelini dikkate alarak gidermesi, ihtiyaçlarını giderirken hem kendisini hem de çevresini kollaması uzlaşmadır. Örneğin kişinin öncelikle kendi yeteneklerine, ilgilerine ve daha sonra da yaşam şartlarına uygun meslek seçmesi. Fiziksel ve toplumsal çevrenin çıkarlarını düşünerek kişinin bazı ihtiyaçlarını belirli bir süre ertelemesi veya bir takım psikolojik savunma mekanizmaları kullanarak ihtiyaçlarını dolaylı olarak gidermesi. Örneğin yüceltme mekanizmasını kullanarak saldırganlığını, spor veya sanat yoluyla başkalarına zarar vermeksizin ifade etmesi. Yine kişi içi uzlaşma sayılabilir. 2. Kişinin diğer insanlarla ve doğayla uzlaşması. Kişisel çıkarları, ihtiyaçları, toplumsal veya fiziksel çevrenin çıkarlarıyla çatışan bir insanın bazen taviz vererek, bazen taviz alarak orta yol bulması, bazen de yaratıcılık gösterip, tarafları zarara uğratmayacak çözümler üretmesi uzlaşmadır. Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üreterek uzlaşmaya, yaşamda bir üst satıra geçmekte diyebiliriz. Örnek: diyelim ki evli barklı adamsınız. Gece yarısı ve üst kattaki komşunuzla parti var. Müzik ve gürültü sizi uyutmuyor. Hışımla yukarıya çıktınız ve gürültüyü kesmelerini söylediniz. Komşunuz alttan almak veya kavga etmek yerine içinden gelerek çocuksu bir esefle "Hay Allah, nasıl da unuttuk" diye haykırsa, siz de "Neyi unuttun?" deseniz, o ise "Sizi çağırmayı unuttuk. Ne olur yengeyi alıp 10 dakika geliverin. Bak, gelmezseniz küserim" dese ne yaparsınız? Komşunuzun sizi çağırmadığına içtenlikle üzüldüğünü hissederseniz hiçbir şey yapamazsınız. Komşunuz böylesine spontan ve yaratıcı davranarak yaşamda bir üst satıra geçmiş ve bir uzlaşma ortamı yaratmış olur. Sorunlar karşısında gelişerek uzlaşmaya, bir üst satıra çıkmaya en iyi örnek bilimsel gelişmelerdir.